Ses Veren Kadınları başlıyor.
İletişim yalnızca bilgi aktarmak değil, insanları anlamak, hikayeleri görünür kılmak ve bazen tek bir cümleyle büyük etkiler yaratabilmektir. Bu podcast serisinde Kocaeli'nin iletişim dünyasına yön veren kadınların ilham dolu hikayelerine kulak veriyoruz. Mesleki yolculuklarını şekillendiren fırsatları, aşılan engelleri ve iletişimin sunduğu farklı perspektifleri birlikte keşfediyoruz. Ben Beren Aktemur. Bu bölümümüzde dijital dünyanın yoğun temposunda içeriklerin, stratejilerin ve markaların dilini kurgulayan bir ismi ağırlıyoruz. SEOPix Dijital Reklam Ajansı Pazarlama İçerik Yöneticisi Sayın Beyza Yıldırım bizimle. Kocaeli gibi sanayinin kalbi olan bir ekosistemde dijital dünyanın dinamiklerini yönetmek, ajans mutfağında bir kadın profesyonel olarak var olmak ve kelimelerin gücüyle markalara ses vermek üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Beyza Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Merhabalar, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Burada olmak çok keyifli. Umarım sizler de iyisinizdir.
Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Beyza Hanım, kariyer yolculuğunuzun en başına dönersek, pazarlama ve içerik üretimi alanına yönelme fikri sizde nasıl oluştu? Bu noktaya gelene kadar sizi etkileyen dönüm noktaları nelerdi?
Aslında benim hikayem bir yol ayrımıyla başlıyor diyebiliriz. Yani kariyer yolculuğumun en başına dönersek, Bartın Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum aslında. Yani bir eğitimci olarak tanımlayabilirim kendimi. Ancak hayat bazen beklemediğimiz kapılar açabiliyor. KPSS sınav sonrası o süreçte dijital alanda bir, şu anda hali hazırda çalıştığım ajansa bir stajyer başvurum olmuştu. İçerik yazarı olarak stajyerliğe başladım o tarafta. Sınıf öğretmenliği çok severek ve isteyerek okudum. Bölümdü. Ancak o dönemde stajyerlik başvurumun kabul edilmesi, o alana yönelmem ve dijital dünyanın geniş çaplı hedef kitleye ulaşabilme gücüm beni biraz daha cezbetmişti. Bu alandan devam etmeyi tercih ettim ve şu anda severek işimi yapıyorum diyebilirim.
Peki reklam ajanslarının çok dinamik ve hızlı akan yerler olduğunu biliyoruz. Anlattığınız yolculukta bu tempoya adapte olurken sizi en çok zorlayan ve geliştiren süreç hangi döneminizde?
Evet, kesinlikle çok haklısınız. Ajanslar böyle tam anlamıyla zamanla yarıştığımız yerler. Beni çok zorlayan, daha doğrusu zorladığını düşündüğüm kısım bu stajyerlikten profesyonel olarak proje yöneticiliğine geçiş süreciydi. Çünkü bu alanda stajyerlikte biraz daha görev olarak, sorumluluk olarak daha az bir sorumlulukla iş yapıyorsunuz. Ancak yöneticilik tarafında birden fazla markanın krizini de yönetebilme becerisine sahip olmanız gerekiyor. Ekip içerisinde her arkadaşımın farklı sorumluluğu, farklı görevi var ve her arkadaşım kendi görevinde öne çıkıyor. Ancak yönetici olarak farklı alanlarda da hepsine hakim olmamız gerekiyor. Farklı alanların da sorunlarına hakim olmamız gerekiyor. Bu beni zorlayan ancak güzel bir deneyim oldu. Burada bu tempoda ayakta kalabilmek için mükemmeliyetçilikten ziyade çözüm odaklı olmayı aslında öğrenmek zorunda kalıyoruz. Bu hem zorlayan hem de geliştiren bir süreç diyebilirim.
Kocaeli gibi daha çok sanayiyle anılan bir şehirde bir kadın iletişimci olarak çalışmak sizin için nasıl bir deneyim? Bu şehirde olmak mesleğinizi nasıl şekillendirdi sizce?
Evet, bu deneyimi biraz denge kurmak olarak özetleyebiliriz. Çünkü Kocaeli denildiğinde biraz sanayi şehri ve erkek egemen bir iş
evet,
hayatını
kesinlikle
öne çıkartıyor. Bu sert çalışma düzeninde dijital pazarlama sektörü biraz daha renkli bir alan kalıyor. Bu alanda kadınların öne çıkması biraz daha mümkün. Burada kadın iletişimci olarak aslında denge kurma deneyimi biraz öne çıkıyor. Erkek ağırlıklı tablonun içerisinde kadın iletişimcilerin detaycılığını ve farklı düşünme becerilerini de ekleyerek aslında renkli bir çalışma düzeni oluşturuyoruz.
İçerik üretimi artık sadece yaratıcı olmakla sınırlı değil, strateji, veri ve trend takibi de işin içinde. Sizce iyi bir içerik yöneticisine diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
Evet, çok doğru bir noktaya değindiniz. Artık aklıma harika bir fikir geldi deyip bunu dijital dünyada maalesef tek başına yansıtamıyoruz. Çünkü o fikrin bir karşılığının da olması gerekiyor. Bence iyi bir içerik yöneticisini diğerlerinden ayıran en önemli özellik yaratıcılıkla birlikte o elde edilen veri ve stratejiyi de birleştirmek gerekiyor. Şöyle açıklayabilirim. O dönemde trend olan bir müzik ya da akımı kullanarak herkes içerik üretebilir. Ancak iyi bir içerik yöneticisi o trendin markanın ruhuna uyup uymadığını, hedef kitlenin o anki duygusuna dokunup dokunmadığını ve en önemlisi o içeriğin markaya ne kazandıracağını da analiz etmesi gerekiyor. Yani içerik ne kadar parlak görünürse görünsün markayla bir bağ kuramadığında herhangi bir anlam ifade etmiyor maalesef. Yani özetle hislerle hareket etmenin yanı sıra biraz veriyi de iyi analiz eden içerik yöneticisi her zaman fark yaratır diyebiliriz.
Yani aslında içerikle marka eşdeğer şekilde gitmesi gerekiyor diyorsunuz.
Kesinlikle.
Kadınların özellikle yaratıcı sektörlerde güçlü bir temsilinin olduğunu görüyoruz. Sizce bu alanda kadınların öne çıkan avantajları nelerdir?
Kadınların bu noktada bence en büyük avantajı hedef kitleyle ve markalarla kurduğu o görünmez bağ olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar yaratılışları itibariyle detayları fark etmede bence daha ön planda. İhtiyaç daha dile getirilmeden o ihtiyacı fark edebiliyorlar. Bu durum içerik üretiminde de biraz öne çıkıyor. Tüketicinin burada tam olarak beni yansıtmışlar, bu beni ifade ediyor dediği noktada aslında biz arka planda kadını görüyoruz. Çünkü kadınlar daha çok teknik detaylardan ziyade biraz duygusala yaklaşabiliyorlar. Örnek veriyorum, bir kalemin teknik özelliği, neyden üretildiği, nasıl yazdığından ziyade o kalemin nerede kullanıldığı, o kalemle neler yapılabileceğine birazcık daha odaklandığında bu noktada markayla bir bağ kurabiliyor. Bu bence kadının önemli bir avantajı olduğunu düşünüyorum.
Özellikle dediğiniz gibi empati ve hikaye kurma tarafında kadınların çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben de. Kadın profesyonellerin iş hayatında kendilerini kanıtlama ihtiyacı duyduğunu düşünüyor musunuz? Sizin böyle hissettiğiniz anlar oldu mu? Olduysa bununla nasıl başa çıktınız?
Dürüst olmak gerekirse kadınların bence iş hayatında hala bir görünmez bariyeri aşma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu an çalıştığım sektörde olduğu gibi hem teknik hem stratejik olan sektörlerde kadınların uzmanlığına tam olarak güven duyulabilmesi için kadınlarda bunları kanıtlama ihtiyacı oluşabiliyor. Benim kendi yolculuğuma baktığımda kariyerimin ilk yıllarında bu hisse kapıldığım anlar oldu mu? Belki evet. Acaba daha mı teknik konuşmalıyım? Daha mı veri analizlerini sunmalıyım? Daha mı kanıtsal konuşmalıyım şeklinde bir hissiyat oluşuyor. Peki bununla nasıl baş ettim? Yani kendini kanıtlama çabası eğer bir kaygıya dönüşürse bu sizi hata yapmaya itebiliyor. O açıdan kimseyle bir yarışa girmeden daha çok işin iyi olmasına odaklanarak ilerlediğimizde herhangi bir kanıta ihtiyaç duymadan aslında uzmanlığımızı sunabiliyoruz. Yani önemli olan işi iyi çıkarmak. O zaman da zaten iş kendi kendini savunabiliyor. O sebeple herhangi bir sorun yaşamıyorum şu anlık.
Ajans ortamında ekip çalışması çok önemli. Kadın bir yönetici olarak ekip içinde iletişim kurarken sizi farklı kılan bir yaklaşımınız olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet, yani kesinlikle ajans zaten ekip ruhu demek. Bir yönetici olarak şunu düşünüyorum. Eğer ekip sabah ofise gelirken ayakları geri geri gitmiyorsa o masadan çıkan iş zaten kalite olarak iki katına çıkıyor. İletişimde temel yaklaşımım samimiyet ve kolay ulaşılabilirlik olarak özetleyebilirim. Yani ekibimizde hem kendi adıma hem ekibimin kendi aralarında aşılması zor bir duvar veya bir iletişim sorunu bulunmuyor. Herkes tüm fikrini rahatlıkla ve sorunu kolayca konuşabiliyor. Bu iletişimdeki rahatlık da zaten ofis ortamında başarıyı ve güçlü bir içerik üretimini beraberinde getiriyor. Bu kısımda beni farklı kılan yaklaşımım şu olabilir belki. Yani sadece çıkan işin sonucuna değil, o işi yapan arkadaşın o günkü motivasyonuna da odaklanmak önemli. Sonuçta hiçbirimiz robot değiliz ve duygularıyla üreten insanlarız. Ekip içinde o sıcaklığı ve keyifli ortamı korumak her şeyden önce geliyor.
Markalar artık sadece ürün değil hikaye satıyor. Ancak özellikle kadın temsillerinde hala güzel, kusursuz kadın gibi kalıpların tekrarlandığını görüyoruz. Siz bir içerik yöneticisi olarak bu kalıpları taşıyan reklamlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bir içerik yöneticisi olarak şunu net şekilde söyleyebilirim. O kusursuz ve mükemmel kadın imajı artık izleyicilerde biraz yorucu ve izleyicilere uzak gelmeye başladı. Çünkü artık dijital dünyada ve reklamlarda sürekli kusursuzu görüyoruz ama gerçek hayat aslında böyle bir yer değil. Reklamların ve içeriklerin biraz daha hayatın içinden gelmesi gerektiğine inanıyorum. Yani sokaktaki herhangi bir kadına dokunan bir yerden olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ancak o zaman izleyiciyle marka arasında bir güven bağı kurulabiliyor. Kadın olarak sadece güzelliği ön planda değil de kendisi olan karakterlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Biz ajans tarafında da bir kampanya veya çekim kurgularken markalarımıza her zaman mükemmeli değil, samimiyeti satmayı öneriyoruz. Çünkü kusursuzluk hayranlık uyandırabiliyor ama doğallık o sadakati oluşturan bir noktadır.
Kadınların tüketici davranışları birçok sektörde belirleyici oluyor. Sizce markalar kadın hedef kitleyle iletişim kurarken en sık hangi hataları yapıyor?
Kadınlar gerçekten de satın alma kararlarında çok güçlü ve belirleyici bir rolde. Ancak markaların bu noktada sıklıkla yaptığı hata bence tüm kadınları tek bir kategoriye veya bir kalıba sokmaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Yani reklam sektöründe hala şöyle bir algı hakim. Sanki her kadın benzer şeylerden hoşlanır, her kadın aynı renkleri sever ya da her kadın pembeyi, gold ya da ışıltıyı sevmek zorundaymış gibi bir algı bazen oluşabiliyor. Bunların kırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınların dünyası çok çeşitli ve farklı ilgi alanlarıyla dolu. Markaların bu çeşitliliği artık daha fazla vurgulaması gerektiğini düşünüyorum. Her kadını kapsayacak bir dil geliştirmeleri gerekiyor. Yani kadını tek bir algıya hapsetmek yerine farklı öncelikleri, farklı karakteri, farklı tarzlar olan kadınları da artık o reklamların içinde görmeliyiz.
Zaten artık bence yüzeysel ve bu kadar kalıplaşmış reklamlar oldukça dikkat çekiyor ama hani dikkat çekmesi iyi anlamda değil.
Evet.
Yani itici görünüyor.
Evet, artık sıkıldık bu durumdan.
Kesinlikle. Reklam sektöründe zaman zaman yine kadın temsiliyle ilgili eleştiriler gündeme geliyor. Sizce son yıllarda bu konuda bir dönüşüm var mı?
Bu konuda eleştiriler var. Hala da zaman zaman devam ediyor. Mesela eski reklamları da düşünecek olursak kadın sadece mutfakta ya da işte bir deterjan reklamında ön plandaydı ve kusursuz görünmek zorundaydı. Yani böyle bir algı vardı. Hiç araba reklamlarında ya da bir teknoloji reklamında kadını yani çoğunlukla görmüyorduk. Kadın hayatın her alanında değil de sadece belli bir kalıplarda yer alıyordu. Bu kısımda bir dönüşüm var mı? Evet var. Artık markalar şunun da farkına vardı. Kadınlar sadece yemek yapmıyor ya da sadece çocukla ilgilenmiyor ya da sadece kişisel bakımıyla ilgilenmiyor. Kadınlar artık şirket yönetiyor, inşaatta çalışıyor, kod yazıyor ya da sporla ilgileniyor. Özellikle son yıllarda beden olumlama akımı var. Yani artık reklamlarda sadece 34 bedenleri değil de farklı vücut tiplerin, farklı ten renklerinin, farklı yapıda kadınları da görmeye başladık. Yani teknolojiden otomotive kadar her sektörde artık kadınlar da başrolde. Gidecek tabii ki daha çok yolumuz var ama kadının olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi yansıtıldığı bir döneme geçiyoruz diyebilirim.
Biraz da şehrimize değinecek olursak, İstanbul gibi daha büyük ve sektörün merkezi kabul edilen bir şehirle kıyasladığımızda, Kocaeli'de kadın iletişimci olmanın avantajları ve dezavantajları sizce neler?
İstanbul kuşkusuz sektörün kalbi, ancak Kocaeli'de artık sadece bir sanayi şehri değil, kurumsal alanda da bir ivme yakalamış metropol şehirlerden bir tanesi. Kadınların iş hayatındaki varlığı da her geçen gün güçleniyor. Bu bizim için avantajlardan biri olarak sayılabilir. Ancak İstanbul'la kıyasladığımız zaman Kocaeli'de özellikle yerel işletmeler bazında hala aşmamız gereken bazı bariyerler olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu yerel işletmelerde hala Anadolu kültüründen gelen bir anlayış da hakim. Özellikle kadının kadınla konuşması, erkeğin sadece erkekle iletişime geçme anlayışı hala çalıştığımız ya da karşılaştığım durumlarda söz konusu. Bunu bir küçümsemek değil de iletişim konforu olarak tanımlayabiliriz. Erkekler daha çok karşısında hitap edebileceği erkek bir çalışan gördüğü zaman daha iyi ifade ettiğini düşünebiliyor kendini. Bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da bu durum artık biraz daha aşılmış olsa da Kocaeli'de özellikle yerel işletmelerde bununla sıklıkla karşılaşabiliyorum. Yani karşımızda da hitap ettiğimiz kişi erkekse o genelde kadın değil de erkek bir çalışanla iletişim kurmayı tercih edebiliyor.
Peki ajans hayatında kriz anları kaçınılmaz oluyor. Böyle anlarda iletişimi doğru yönetmenin püf noktası sizce nedir?
Kesinlikle. Ajans hayatında tabii her şey dört dörtlük veya sorunsuz ilerlemiyor. Bir sabah uyandığımızda anlık bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Ülke gündeminden kaynaklı da olabilir. Verilerle alakalı, arka planda, teknik anlamda da olabilir. Sıklıkla karşılaştığımız krizler oluyor. Böyle anlarda iletişimi yönetmenin bence en önemli püf noktası soğukkanlılığı koruyup şeffaf olmak. Yani kriz anında refleks olarak savunmaya geçmek ya da iletişimi anlık olarak koparmak yapılabilecek büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü özellikle marka ile ilgili bir kriz anında marka doğrudan bir iletişim istiyor ve sorunun ne olduğunu, nasıl çözülebileceğini bilmek istiyor. Bu kısımda anlık iletişim çok önemli. Müşteriye veya hedef kitleye şu an bir aksaklık yaşıyoruz ama çözüm için şu adımları atıyoruz demek zaten o belirsizliği, panik anını anlık olarak dindirebiliyor. Şeffaf ve çözüm odaklı iletişim markanın da kendini güvende hissetmesini sağlıyor. Bir diğer püf nokta dinlemek. Çünkü kriz anında eğer kriz bizden kaynaklı değilse ve müşteriden kaynaklıysa genelde karşı tarafı dinlemek çok önemli bir konu oluyor. Özetle kriz anında hız önemli ama genelde krizin geçmesi için iletişim ve dinlemek gerçekten çok etkili.
Peki Kocaeli gibi daha üretim ve sanayi odaklı bir şehirde kadın iletişimcilerin görünürlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi?
Yani tabii henüz yeterli bulduğumu söyleyemem. Kocaeli gibi üretim ve sanayi odaklı şehirlerde kadın temsilinin görünür olması diğer şehirlere göre bence çok daha anlamlı. Çünkü şu an sanayi odaklı dedik ve erkek egemen bir çalışma ortamı daha hakim. Bu alanda kadının görünürlüğünün artması arkadan gelecek yeni çalışma arkadaşlarımız, yeni kadın çalışma arkadaşlarımız için de çok önemli.
Eril sayılabilecek şehirlerde de kadın temsilinin önemi bence gittikçe gerçekten ivme kazanıyor.
Kesinlikle ve çok önemli.
Evet. Kadınların liderlik tarzı genelde daha kapsayıcı ve iletişim odaklı olarak tanımlanıyor. Siz bu tanıma katılıyor musunuz?
Evet, katılıyorum. Çünkü biz kadınlar iletişimi yöneticiliğin merkezine koyuyoruz. Aslında bunu cinsiyetçi olarak ayırmak da istemiyorum ama genelde bu kadınlarda daha fazla hakim. Çünkü iletişim ön planda ve empati olarak bakıldığı zaman kadınlar bu empatiyi daha fazla merkeze koyuyor. Bu tarz bir yaklaşımla o çalışma ortamının daha samimi olduğunu düşünüyorum. Özellikle kriz anlarında ya da o yoğun tempoda kadınların empati odaklı yaklaşımı ekibi gerçekten bir arada tutuyor. Yani sert ve otoriter bir dil yerine anlamaya ve çözüm üretmeye dayalı bir iletişim tarzını genelde tercih ediyorum. Çünkü ekip olarak aidiyet hissini yakalamış bir ekip her zaman daha başarılı işlere imza atıyor genel olarak. Yani kapsayıcı olmak bir zayıflık değil de modern iş dünyasının artık birleştirici bir gücü oldu.
Sosyal medya ve dijital platformlar içerik üretimini o kadar çok demokratikleştirdi ki sizce bu durum sektörde kadınlar için bir fırsat mı yarattı?
Aslında bu durum kadınların kendi hikayelerini anlatması için bence güzel bir kapı açtı. Eskiden kadınların sesini duyurması için daha farklı engellerden geçmesi gerekiyordu. Ancak şu an dijital platformlar sayesinde herhangi bir birine ya da birilerine ihtiyaç duymadan kendi markalarını oluşturabiliyorlar. Kendi içeriklerini üretebiliyorlar ve kendi başarılarını dünyaya ulaştırabiliyorlar. Bu kesinlikle güzel bir fırsat yarattı. Bugün Kocaeli'deki ofisinden bir kadın sosyal medya sayesinde sadece Türkiye'ye değil dünyaya da iş yapabiliyor. Dijital dünyada yeteneği olan her kadına kendi sahnesini, kendi markasını kurma şansı verdi. Bu da sektörde kadın gücünü çok daha görünür ve bağımsız kıldı.
Sektörde özellikle genç kadınlarda yeterince iyi miyim kaygısı çok sık görülüyor. Bu duyguyla baş etmek için genç kadınlara ne önerirsiniz?
Evet, bu kaygı aslında çok insani ama bir o kadar da enerjimizi tüketen bir şey. Genç arkadaşlarıma genelde en büyük tavsiyem ben yeterince iyi miyim sorusunu sormayı bırakıp yaptığım iş yeterince iyi mi sorusuna odaklanmaları. Çünkü kişisel bir yetersizlik hissinden kurtulmanın en kestirme yolu dikkatimizi işin kalitesine vermek. Zaten siz masaya titizlikle hazırlanmış bir içerik koyduğunuzda o iş zaten sizin yerinize konuşacaktır. Kendinizi birilerine kanıtlama zorunluluğu hissetmek yerine her gün bir öncekinden daha donanımlı ve tecrübeli olmaya çalışmak işin kalitesini yükselttikçe o kaygının yerinde zaten özgüvene bırakacaktır.
İçerik üretiminde kadın bakış açısının fark yarattığını düşündüğünüz bir an oldu mu?
Evet, sıklıkla oluyor diyebilirim. Çünkü kadınların o meşhur detaycılığı ve yüksek empati yeteneği içerik üretiminde de bir fark yaratıyor. Biz içeriye bakarken sadece ürün görmeyebiliyoruz diğerlerine nazaran. O ürünün insandaki hayatını, karşılığını ya da yarattığı ruh halini, duyguyu da görebiliyoruz. Yani sadece teknik özelliklerini değil, aslında arka planda hayatın içinden anlarında da o ürünü görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse bir çocuk mamasının satışı ile ilgili. Genelde o mamanın yararlarını, satışını, fiyatını vesaire vurgulamaktan ziyade o mamanın kimler tarafından kullanılabileceği ya da yorgun bir anneye o mamanın nasıl bir fayda sunabileceği, nasıl bir yarar sunabileceği gibi arka planda duygusala da odaklanmak kadının bu tarafta farklı bir bakış açısına sahip olduğunu da gösteriyor.
Peki yapay zeka içerik üretimini hızlıca dönüştürüyor, bunu biliyoruz. Sizce bu dönüşüm kadınların sektördeki yerini nasıl etkiler?
Evet, artık yapay zekayı ekibimizin yeni bir elemanı olarak tanımlayabilirim. Sıklıkla yararlanıyoruz, artık asistanımız da oldu diyebilirim. Tabii yapay zeka içerik üretimini inanılmaz derecede hızlandırıyor ama o içeriğe ruhu ve duyguyu katma konusu hala insani bir beceri. Sürekli vurguladığım gibi kadınların empati yeteneği ve o detaycı bakış açısı yapay zekanın ürettiği o içerikleri birazcık daha ruh katabiliyor. Artık operasyonel ve tekrarlayan işlerde vakit kaybetmek etmek yerine yapay zekayı kullanıyoruz bir asistan gibi ama orada asıl fark yaratan strateji ve yaratıcılık kısmı. Yani yapay zeka kas gücünü biraz devralıyor ama hala kadınların zihinsel ve duygusal liderliği o yapay zekayı artık biraz daha ayırıyor yani diğerlerinden.
Bir kampanya üretirken bu gerçekten kadınları doğru temsil ediyor mu diye özellikle durup düşündüğünüz anlar oluyor mu?
Evet, yani çünkü reklam dünyasında ne yazık ki hala kadın o evdeki rolleriyle ve kusursuz görünme çabasıyla ön planda, az önce de bahsettiğimiz gibi. Biz kampanya hazırlarken kusursuzu mu yoksa gerçeği mi yansıttığını sorguluyoruz genel olarak. Örnek vermek gerekirse izlediklerimizden de yola çıkarak bir deterjan reklamında evin içinde o bembeyaz kıyafetlerle, o kusursuz saç makyajıyla yorulmadan gülümseyerek temizlik yapan kadın artık inandırıcı değil.
Kesinlikle değil.
Çünkü gerçek hayatta o temizliği yapan yaparken terliyoruz, yoruluyoruz ya da saçımızı öyle alelade toplayabiliyoruz. Yani bu noktada şunu da savunmak gerekiyor. Yani kadını olduğu gibi o doğal bazen dağınık ya da sokaktaki haliyle de yansıtmamız gerekiyor. Yani o sektördeki mükemmel kadın dayatması yerine işte hayatın içinde koşturan, çalışan, emek veren kadınları da görmeye ihtiyacımız var. Çünkü izleyici kendine benzemeyen o yapay mükemmelliyetçiye değil de kendi hayatından bir parça bulabildiği kişiye o bağı kurabiliyor. O yüzden o markalarla tüketici arasında sadakati oluşturmak için biraz gerçekçiliğe yer vermek gerekiyor.
Peki biraz size dönecek olursak, sizi mesleki olarak en çok besleyen ve motive eden şey nedir?
Beni mesleki olarak en çok motive eden şey dijital dünyada bir iz bırakabilmek. Çünkü hazırladığımız içeriklerle bir insanın hayatına küçücük de olsa dokunabildiğimizi görüyoruz ve bu gerçekten bizi çok motive ediyor. Ya, ürettiğimiz bir videonun birini gülümsetmesi, bazen de birinin o içeriği izlediğinde "Aa işte burada benden bahsediyor galiba" diyebilmesi, kendinden bir parça bulabilmesi bizim için bence büyük bir başarı. Yani sadece rakamlara ya da istatistiklere değil de insanların kalbine ve duygularına ulaşabildiğimizde yaptığımız iş gerçekten bir anlam kazanıyor. Görünür olmak ve bu dijital kütüphanede samimi izler bırakmak beni her geçen gün daha çok motive ediyor.
Ve son olarak sizce reklam ve iletişim dünyasında sesini duyuran bir kadın olmak ne ifade ediyor? Genç iletişimcilere vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?
Aslında yaptığımız iş ne olursa olsun iletişimin özü tek bir şeye dayanıyor. O da karşı tarafla kurduğumuz bağ. Çünkü iletişim karşılıklı yapılan bir eylem ve ne kadar donanımlı olursanız olun karşınızdakiyle iletişim kurmanın temeli ne kadar donanımlı olursanız olun karşınızdaki sizi ne kadar anlıyorsa aslında o kadar bir bağ kurabiliyorsunuz. Yani ne kadar donanımlı olursak olalım kendimizi doğru ifade edemediğimiz sürece o bilginin pek bir anlamı kalmıyor. Benim için sesini duyurmak sadece bağırmak ya da görünür olmak değil karşı tarafta gerçekten anlaşılır olabilmek ve yaptığımız işle birilerine dürüstçe dokunabilmek. Bu bağ kurulduğunda işimiz zaten kendi değerini buluyor. Özellikle bu yola yeni çıkan arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Her zaman yeniliklerin peşinden gitmenin heyecanına ve insanın kendi iç sesini dinlemenin gücüne inandım. Çünkü biliyorum ki eğer hala nefesi alabiliyorsak yani masaya koyacak yeni bir hikayemiz ve bir şeyleri değiştirme gücümüz vardır. Bu güce sıkı sıkı sarılmalarını tavsiye ederim. Çünkü en güzel başarılar kendimiz olmaktan vazgeçmediğimizde zaten ortaya çıkıyor.
Sohbetimiz, paylaştığınız değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz Beyza Hanım. Değerli vaktini bizlere ayıran ve ilham dolu deneyimlerini paylaşan Sayın Beyza Yıldırım'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu podcast serisi ekip arkadaşlarım Emine, Merve, Gözde, Rabia'nın katkılarıyla ve doçent doktor Gülden Özkan hocamızın destekleriyle hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kocaeli'nde iletişim alanında emek veren kadınların hikayelerine tanıklık etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümümüzde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Kocaeli'nin ses veren kadınları sona erdi.